gerçekten. Dolayısıyla adımız da yemek olduğu gerek, için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 15'i 5 dakika geçiyor ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri siz kıymetli dinleyicilerimiz için işte bugün de başlıyor. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatın. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askerin milletin bayrağına çok yaşa. Askerin milletin bayrağına çok yaşa. Arş arş arş ileri ileri, arş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Doğunun Türkleri bayrak ede bekliyor. Azeri Türkleri bayrak ede bekliyor. Arş arş arş ileri ileri, arş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola soldan sağa, al da bayrağı düşman üstüne. Parlayan yıldızın alemi tenvir eder. Parlayan yıldızın alemi tenvir eder. Cumhuriyet bayrağın semalar içre süzer. Cumhuriyet bayrağın semalar içre süzer. Arş arş arş ileri ileri, arş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi Öğretim Üyesi Doktor Sinan Demirtürk bizlerle birlikte. Sayın Demirtürk hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım.
Bugün 30 Ağustos zaferini bir kez daha o coşkuyu, o barışı, o huzuru, o mutluluğu içimizde yaşayarak ve dinleyicilerimize bu coşkuyu hissettirerek güzel bir program diliyoruz. Çok zorlu bir mücadelenin sonrasında bağımsızlığını elde etmiş, hak etmiş bir milletin evlatlarıyız. Bu anlamda değerli hocam siz neler söylersiniz?
Bildiğimiz gibi Birinci Dünya Savaşı'nın bir bakiyesi olarak, bir sonucu olarak Anadolu'da önemli bir işgal planı söz konusu olmuştu. Hem Mondros şartları hem de Sevr Anlaşması şartları söz konusu olduğunda Türk milleti topyekün bir mücadeleye girişti. Burada tarihçi olarak iki önemli tez ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi aslında milli mücadelenin Birinci Dünya Savaşı'nın içerisinde değerlendirilmesi gerektiği tezidir. Yani aslında Birinci Dünya Savaşı biz Türkler için Mondros Mütarekesi'yle sonuçlanmadı.
Evet.
Yani biz Mondros Mütarekesi şartlarına itirazımızı tam olarak milli mücadelemizle ya da kurtuluş mücadelemizle, İstiklal Harbimizle gerçekleştirmiş olduk. Yani böyle bir anlaşmayı, hatta Sevr denilen bir yok olma refleksini, Türk milletini, Anadolu'yu kendi içerisinde boğma iradesini ne yapmış olduk? Kabullenmemiş olduk. Bu çerçeve içerisinde Birinci Dünya Savaşı'nın maruzu ve mağduru olmuş olan pek çok toplumdan, pek çok ülkeden farklı olarak Anadolu insanı, Türk milleti kendi milli mücadelesini vermeyi başarmıştır. Burada Türk milli mücadelesi birkaç safhada incelenmesi gereken noktalardan birisini oluşturmaktadır. Bunlardan bir tanesi, Türk milli mücadelesi elbette ki bir askeri mücadeledir. Bir istiklal savaşını içerisinde barındırır. Askerlerimizin, kahraman ordumuzun bir zaferi olarak değerlendirilmelidir. Ama aynı zamanda bütünüyle Türk milletinin ikna edildiği ve meşruiyet zemininde demokratik kurumlarla ve kurullarla Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde ve Ankara'da 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin teşekkülüyle birlikte bir demokratik mücadele veriliyor aynı zamanda. Bu anlamda ben Türk Milli Mücadelesi'nin en az 3 safhada incelenmesi gerektiğine inananlardanım. Bunlardan bir tanesi bu mücadelenin milli, demokratik ve manevi zemini. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarını geride bırakmış olan bir ulusun, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Türk Milli Mücadelesi'nin önderleri ve kahramanları tarafından ikna edildikleri ve yurdun dört bir tarafında bir bağımsızlık mücadelesinin, bir istiklal iradesinin ortaya konmuş olduğu bir milli ve manevi cephesi olduğuna inanıyorum.
Evet, ikna sözcüğünü kullandınız. Gerçekten de çünkü Türk milleti aslında inanmıyordu değil
gayet
mi başta?
İnanmadığını iddia etmek doğru olmayabilir. Fakat şöyle bir şey, bir yorgunluk vardı. Birinci Dünya Savaşı dediğimizde Osmanlı Devleti için bir yıkımdan bahsediyoruz Sezin Hanım. Ve bugün sayıları 3 milyonu bulan Osmanlı vatandaşı ya da Türk ve Müslüman bu savaş çerçevesinde hayatını cephelerde kaybetti. Yani neredeyse Anadolu'daki her evden, Osmanlı coğrafyasındaki her evden Birinci Dünya Savaşı'nda bir ya da birkaç şehit vardı. Şimdi böyle bir toplum yeniden bir mücadelenin yapılabileceğini, İngiltere gibi büyük bir gücün, Fransa gibi müstebit bir işgalci kuvvetin, onların desteklediği Yunanistan'ın, Ermenistan'ın, Ermeni silahlı unsurlarının, İtalya'nın yenilebileceğine inanmıyordu. Bu çerçeve içerisinde aslında bir toplumun topyekün milli mücadele noktasında birleştirilmesi ve bütünleştirilmesi gerekti. O bakımdan milli mücadele önderlerinin en büyük başarısı olarak aslında toplumun farklı kesimlerinin, farklı inançlarda ve yorgunluklardaki farklı liderlerinin tek bir irade etrafında istiklal fikriyle bütünleştirilmesi meselesidir. İşte milli
tamam,
mücadeleyi
siz.
Evet, milli mücadeleyi bu perspektifte değerlendirdiğimiz zaman aslında milli mücadele Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu an ve gün itibariyle Türk milletinin büyük ölçüde artık milli mücadele etrafında kenetlenmeye başladığı topyekün bir savaştır. Bunun dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine ben inanıyorum. Ayrıca Anadolu'nun her tarafındaki bölgesel kongreler, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi örneğinde de görüldüğü gibi Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele'nin bu kahraman ve önder kadrosu milletin desteğini ve hakimiyeti milliye, yani millet hakimiyeti fikrini Milli Mücadele'nin bir meşruiyet zemini haline getirmişlerdir. Yani bu bir askeri idare değildir, bir askeri konsey değildir. Yalnızca askerlerin içerisinde bulunmuş olduğu bir harp şekli değildir. Aynı zamanda Anadolu'nun her yerinden seçilmiş milletvekillerinin, mebusların Ankara'ya toplanmış oldukları ve toplumun her kesiminden, dindarları temsil eden, sekülerleri temsil eden, esnaf kesimlerini temsil eden, yani hem sarıklıların hem kalpaklıların Anadolu'nun her noktasında Ankara'da bütünleşmiş olduğu bir ruhu temsil ediyor. Hı hı. Bu çerçeve içerisinde aslında 30 Ağustos'u ya da Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zafer iksirini ya da zaferindeki temel başarıyı anlamak için aslında biz 19 Mayıs 1919'da ilk adımının atılmış olduğu ve 23 Nisan 1920'de Türk milletinin bir iradeyle bir araya gelmiş olduğu bu topyekun mücadeleyi anlamalıyız. Buna belki Kuvayi Milliye ruhu ya da milli mücadele ruhu diyoruz.
Evet.
Neden? Çünkü buradaki milli kavramından ne anlıyoruz? Millete ait olan, milletin bütün unsurları, Türk milletinin bütün unsurlarıyla bir araya gelmiş oldukları bir milli ve manevi atmosfer var. Burada hem dini duygular, yani düşmanın ırza, namusa, ezana, bayrağa tasallut etmesine mani olabilecek olan milli ve manevi duyguların, yani bu milli ve mistik duyguların bütünleşmiş olduğu bir yüksek ruhu görmekteyiz ki belki de Mustafa Kemal Paşa'yı hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Reisi hem de Türk ordularının başkomutanı sıfatıyla zafere götüren şeyin bu olduğunu idrak etmek gerekiyor. İşte Türk milli mücadelesinin ikinci aşamasında ise hızlıca düzenli ordunun kurulması. Biliyorsunuz Mondros Mütarekesi ile Türk ordularının Anadolu'da terhisi söz konusu,
evet,
olmuştu. Yani askerlerimizin silah bıraktığı ve ordularımızın dağıtıldığı bir zeminden çok hızlı bir şekilde silah bırakmayan birlikler üzerinden ve Anadolu'daki asker kaçaklarının bir araya getirilmesiyle biz 1919'un sonundan itibaren, 1920 başından itibaren güçlü ve düzenli bir ordu kuruyoruz. Ve biliyorsunuz İnönü muharebelerinde, hem 1. İnönü hem de 2. İnönü muharebesinde, Eskişehir ve Kütahya savaşları sırasında da Yunanlılara karşı önemli bir başarı, evet, elde ediyoruz. Demek ki burada ruh kadar, manevi destek kadar, inanç kadar aklın da önemini görüyoruz. Burada belki de Cumhuriyetimizin banisi, kurucusu Mustafa Kemal Paşa'yı bir lider olarak ön plana çıkartan temel meselelerden bir tanesi, evet, bir inanç adamıdır, bir ideal adamıdır ama aynı zamanda aklı, rasyonaliteyi de her zaman ön planda bulundurarak milli mücadeleyi adeta adım adım dokuyan bir lideri ve kadroyu görüyoruz. Bu çerçeve içerisinde ikinci safı olarak bir kere düzenli ordunun kurulması son derece önemlidir. Biliyorsunuz hem Sakarya Savaşı öncesinde hem de bugün konuşacağımız 30 Ağustos zaferi öncesinde biz Anadolu'da yaklaşık sayısı 200 bini bulan güçlü bir ordu ikame ediyoruz. Nasıl ikame ediyoruz Sezin Hanım? Tekalif-i Milliye kararları adını verdiğimiz ve Büyük Millet Meclisi'nin ilan ettiği Anadolu'daki her evin Türk ordusunun kurulabilmesi için adeta dişinden tırnağından arttırdığı yardımlarla bir ordu vücuda getiriyoruz.
Evet.
Yani hiçbir şey veremeyen insanlar
bir ayakkabı,
evet, bir ayakkabı, bir çift çamaşır, bir çorap vererek bu orduyu ne yapıyor? Donatıyor ve ikame, evet, ediyor. Ve biz 30 Ağustos öncesinde, 26 Ağustos'taki taarruz öncesinde Yunanlılarla neredeyse birbirine denk gelecek büyük bir orduyu Anadolu'da var etmiş oluyoruz. Demek ki asker kaçakları geri dönmeye başlıyor. Eski askerler yeniden orduya katılmaya başlıyor. Dağınık, düzensiz Kuvayi Milliye unsurları bir araya getirilerek büyük bir ordu var ediliyor ve inşa ediliyor. Burada yarı aç, çıplak, yokluk ve yetersizlikler içerisindeki bir ordu, evet, vardı 1919 şartlarında, 1920 şartlarında ama 1921'e, 1922'ye geldiğimiz zaman bu inancı ve aklı bir arada bulunduran milli mücadele kadrosu ne yaptı? Anadolu'da Türk ordusunu yeniden ikame etmeyi ve güçlü bir ordu varlığını meydana getirmeyi başardı. Milli mücadelenin, Türk milli mücadelesinin üçüncü ve önemli safhası da dış politikadır efendim. Bu çerçeve içerisinde yine Mustafa Kemal Paşa gibi, Fevzi Paşa gibi, İsmet Bey gibi, Rauf Bey gibi bu milli mücadelenin önemli şahsiyetlerinin çok etkili bir dış politika yürüttüklerini görüyoruz. Yeri geldiğinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile, yeri geldiğinde İran'la, Afganistan'la, İslam dünyasında, yeri geldiğinde Yunanlıları zayıflatmak için İngilizlere karşı İtalyanlarla, İngilizlere karşı Fransızlarla ve yeri geldiğinde İngiltere'ye karşı Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir diplomasi yürütülmüştür. Milli mücadeledeki başarımızın temel nedenlerinden bir tanesi de Türk milli mücadelesinin bu diplomatik ayağıdır ve Mustafa Kemal Paşa bunu Büyük Millet Meclisi marifeti ve eliyle kendi uhdesini almak suretiyle çok başarılı bir şekilde icra etmiştir. Biliyorsunuz o dönemde Rusya'nın, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bize desteği ve yardımı olmuştur. Hint Müslümanlarının desteği ve yardımı olmuştur. Buhara'daki, Semerkant'taki, Türkistan'daki Türklerin ve Müslümanların ciddi yardımları söz konusu olmuştur. Azerbaycan'daki Türklerin, Türk kardeşlerimizin kardeş kömeği dedikleri, kardeş yardımı dedikleri önemli paraları, akçeleri Anadolu'ya ulaşmıştır. Yani bu diplomasi sayesinde Türk milli mücadelesi hem Türk ve İslam dünyasında hem de uluslararası camiada kendisini doğru anlatmış, doğru konumlandırmış ve İngiltere ve Yunanistan'ı Batı aleminde de yalnız bırakmayı başarmıştır. Hmm. Yani sadece bir askeri mücadele çok yürütmüyoruz. Önemli. Sadece bir harp kazanmıyoruz. Aynı zamanda diplomasi bakımından da dünyada kendisini doğru anlatan, aslında savaş değil, barış arayan, kendi istiklalini ve onurunu korumak isteyen bir ülke olduğumuzu dünyaya çok doğru bir şekilde anlatabiliyoruz. Demek ki bu üç aşama Türk milli mücadelesini doğru anlatıyor. Demokratik meşruiyet, milli ve manevi zemin içerisinde Türk milletinin topyekün bu kuvayi milliye ruhuyla bütünleşmiş olması. İkincisi askeri başarımız. Yani milli mücadelenin askeri zaferi. Üçüncüsü ise milli mücadeledeki bizim diplomatik zaferimiz. Dış politikadaki politik zaferimiz mutlaka değerlendirilmesi gereken konuların başında geliyor.
Evet, şimdi gelelim o zaman 30 Ağustos zaferinin o günkü şartlarla nasıl gerçekleştirildiğine ve o dönemde tam da o anda, o savaş zamanında nasıl bir strateji izlendiğine.
Evet, şimdi birkaç cümleyle 26 Ağustos öncesine değinmenin faydası olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz gibi Mondros Mütarekesi'nden hemen sonra İngilizler mütarekenin 7. ve 24. maddelerine dayanarak Yunanlıların İzmir'e çıkmasına müsaade ettiler. Aslında bu gayri resmi ve hukuken mümkün olmayan bir adımdı. Yani Mondros Mütarekesi sırasında Yunanlıların İzmir ve çevresinde asker bulundurması karar altına bağlanmamıştı. İngiltere bu gizli maddeye dayanarak veyahut da bu maddeye dayanmak suretiyle Yunanlılara İzmir'i işgal ettirdi. Ve bu İzmir işgali, unutmayalım ki, Anadolu'da büyük bir feveran meydana getirdi. Büyük bir direniş ruhunu inşa etti. Biliyorsunuz Halide Edip Adıvar Hanım'ın da başında oldu. Sultanahmet mitingleri başta olmak üzere. Milli mücadeleye büyük bir destek var oldu. O bakımdan biz aslında 30 Ağustos'taki zaferi, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni bu işgalci ve müstebit, baskıcı, katliamlar yürüten Yunan ordusuna karşı devam ettirdik. Yunanlılar sadece İzmir'i almakla yetinmediler. Aynı zamanda Bursa-Eskişehir hattına, Kütahya-Afyon hattına ilerleyerek
Anadolu'ya gelmeye çalıştılar.
Evet, Ankara'da varlığını gösteren Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak ve o dönemki Türkiye hükümetini Ankara'da boğmak istiyorlardı. İngiltere bunlara bu vazifeyi, bu misyonu vermişti. O bakımdan biz aslında Yunanlılarla tek başına savaşmıyorduk.
Biz aslında büyük devletlerle savaşıyoruz.
İngiltere adına vekaleten savaş yürüten Yunan ordusuyla Batı Anadolu'da büyük bir mücadele yürütmekteydik. Hem İnönü Muharebeleri, Eskişehir hattında, Kütahya hattındaki 1. ve 2. İnönü Muharebelerinde Yunan ilerleyişini durdurmamız. Eskişehir-Kütahya Muharebeleri sırasında ordumuz bir yenilgi yaşasa bile kısa süreli bir ricat, geriye adımla birlikte yeniden toparlandık ve Sakarya hattında yeniden düşmanla karşı karşıya geldik. Biliyorsunuz Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece devam etti. Yunanlıların karşı taarruzunu bugünkü Polatlı hattında, Sivrihisar hattında durdurduk ve Yunanlılara karşı bir karşı taarruz başlattık. Ve bugünkü konuşacağımız 30 Ağustos şartlarına Türk ordusu Yunan ordusu karşısında ulaşmış oldu. Yani Yunan ordusunu biz Afyon hattına geri çekilmeye mecbur bıraktık. Burada karşımızda sayısı 260 bini bulan büyük bir Yunan ordusu var. Afyon ve Kütahya arasındaki, Konya hattı arasındaki mevzileri müstahkem bir kale haline getirmiş olan ve İngilizlerin tabiriyle hiçbir ordunun yıkamayacağı bir bariyer kurmuşlardı. Yani Türk ordusunun Afyon'daki bu tahkimatı, Afyon'daki bu Yunan yığınağını geçemeyeceğini düşünüyordu İngilizler. Ve biz 9 aylık bir hazırlık süresinden sonra ordumuzu donatarak, moral yönünü kuvvetlendirmek suretiyle, ordu komutanlıklarında gereken değişiklikleri yapan Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde 26 Ağustos günü topyekün bir taarruz yapmaya karar verdik. Burada üzerinde durmamız gereken ve az konuşulan bir konu aslında 26 Ağustos'ta başlayan bu taarruzun bir baskın mali taşıyor olmasıdır. Planlayıcıların arasında Fevzi Paşa vardır. Merhum Fevzi Çakmak Paşa bu plana Kurt Kapanı adını vermiştir. Yani adeta kaçacak ve dağılacak olan Yunan ordusunun Dumlupınar hattında, Kütahya hattında kıstırılması, kuşatılması ve yok edilmesi planlanmıştır. Tevzi Paşa'nın ve Mustafa Kemal Paşa'nın dahice planlamış oldukları bu plan belki de askerlik tarihi içerisindeki en büyük baskın harekatlarından bir tanesidir. Biz 26 Ağustos günü Kocatepe sırtlarına çıktığımız andan itibaren Türk ordusu bu tahkimatın doğu ve güney hatlarında konuşlandığı andan itibaren biliyoruz ki Yunan askeri merkezi ya da Yunan ordu karargahı bu durumdan haberdar değildi. Hı hı. Yani 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun başlatmış olduğu büyük ateş ve Türk piyadesinin ileri harekatı ve taarruzu Yunanlılar tarafından baskın olarak görüldü. İngilizler bu durumdan haberdar değildi. İngiliz istihbarat atlatıldı. İstanbul'da İngilizler böyle bir taarruzun başladığına inanmadılar birkaç gün boyunca. Ve biz 26, 27, 28 Ağustos günü cepheyi yardığımız, Afyon hattına ilerlediğimiz gün itibariyle her şey bitmişti zaten. Yunan ordusunun bu büyük tahkimatı, kendisine güvenmiş olduğu bu yığınak bir günde darmadağın edildi. 27 ve 28 Ağustos günlerinde Sincan Novası yarılarak, yani Yunan cephesi ikiye bölünmek suretiyle Türk ordusu Afyon vilayetine doğru ilerlemeye başladı. Birinci ordumuz Afyon hattında ilerlerken yine ikinci ordumuza bağlı kol ordular düşmanın geri çekilme hattı olarak planlanmış olan Dumlupınar istikametini kapattılar. General Trikopis kuvvetleri Afyon'dan geri çekiliyorlardı. Tabii büyük bir ordu, yani yaklaşık 100 bin kişilik bir Yunan birliğinden bahsediyoruz. Dumlupınar hattında Kemalettin Sami Bey'in kol ordusu ne yaptı? Yunan ordusunu çembere aldı. Yani birinci ordumuzla Kemalettin Sami Bey'in kol ordusu arasında Yunan ordusu kıskaca alındı. Hı. Ve gerçekten de tarihin gördüğü en büyük imha savaşlarından biri yaşandı. Tıpkı Malazgirt'te olduğu gibi. Tıpkı Mohaç Meydan Muharebesi'nde olduğu gibi. Zaten paşaların bu iki muharebeyi de bildiği anlaşılıyor. Hı hı. Yani hem Malazgirt'teki pratiği göz önünde bulunduruyorlar baskın mahiyeti bakımından. Ya da tarihi bu Hilal taktiğinin ya da Turan taktiği denilen taktiğin burada da uygulandığı gözüküyor. Aynı şekilde Mohaç Meydan Muharebesi'nde, yani Kanuni devrindeki bu büyük başarıda da yine başarılarında dersler çıkartıldığı ve ifade ettiğim gibi Dumlupınar'daki bu büyük imha hareketinin de başarıyla gerçekleştiği görülüyor. Zaten biz Yunan ordusuna, Türk ordusu Dumlupınar'da son darbeyi vurduktan sonra artık Yunan ordusunun yapacağı bir şey kalmamıştı. Yani on binlerce Yunan askeri etkisiz hale getirildi, savaş dışı bırakıldı. General Trikopis dahil olmak üzere, General Digenis başta olmak üzere Yunan ordusunun bütün ileri gelenleri esir alındı ve uşağa getirildiler. Artık Yunan ordusunun yapacağı hiçbir şey yoktu. Uşak'ta yeniden bir direniş hattı kurmak, İzmir önüne direnmek gibi imkanları ve hatları kalmamıştı. Yani 26 Ağustos 1922 sabahı 06'da Türk topçusunun yoğun ateşiyle başlayan Türk taarruzu 27 ve 28 Ağustos günlerinde büyük ölçüde Yunan ordusunu yenmeyi başarmış. 29 Ağustos'ta ve 30 Ağustos'ta Yunan ordusunu büyük ölçüde imha etmişti. Yani o bakımdan 30 Ağustos'taki zafer ne, hangi günü işaret ediyor efendim? Benim biraz önce üzerine durmuş olduğum Dumlupınar hattındaki büyük çatışmayı, büyük muharebeyi ve boğazlaşmayı ifade ediyor. Yani buradaki büyük zafer aslında 30 Ağustos günü akşam üzeri saatlerinde Kütahya Dumlupınar hattında kazanılmış idi. Daha sonra 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında Türk ordusu hızlı bir şekilde Uşak, Kemalpaşa, işte Turgutlu, Manisa, Salihli hattında ilerleyerek geride kalan Yunan birliklerini temizlemeyi başardı ve 7-8 Eylül tarihinde artık Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa ne yapmışlardı? Belkavve sırtlarına gelmişlerdi. Yunan'ın nasıl geriye çekildiğini, Yunan ordusunun nasıl geriye çekildiğini ve kaçmaya başladığını Belkavve sırtlarından izleyebiliyorlardı. Ve 9 Eylül 1922 sabahı İzmir. Da İzmir'e girildi. Şimdi tabii tarihi az okuyanlar veyahut da o günleri yaşayamayanlar, idrak edemeyenler 9 Eylül 1922'nin ne anlama geldiğini bilmiyorlar. O nesil için, Birinci Dünya Savaşı'nda kaybetmiş bir nesil için İzmir'i kaybetmek ne demek bilmiyorlar. Bursa'yı kaybetmek ne demek bilmiyorlar. Eskişehir'i kaybetmek, Afyon'u kaybetmek ne demek bilmiyorlar. o nesil için, yani Mustafa Kemal Paşa nesli için, milli mücadeleyi veren bu kahraman kadro için, askerler ve devlet adamları için İzmir'e varmak bir büyük ideal, bir büyük ülkü. Yani 9 Eylül 1922'de aslında bir milletin istiklalinin tescillenmiş olduğu bir anı yaşıyoruz Türk milleti olarak. Tabii sadece Türkler değil, Yunanlıların yenilmesiyle birlikte bu İngilizlerin de yenilmesi anlamına geliyor. Biliyorsunuz devrin İngiltere Başbakanı Lloyd George diyor ki, biz sadece Türklerin taktiğini değil, Türklerin askeri başarısını değil, aynı zamanda azmini de yenemedik diyor. İradesini yenemedik, inancını yenemedik diyor ve şunu rahatlıkla ifade edecektir daha sonraki yıllarda. 9 Eylül 1922 günü İngiltere'nin doğu politikası sonlanmıştır. Yani sömürgeler elde etmiş olan İngiltere'nin Hindistan politikası da iflas etmiştir. Mısır politikası da iflas etmiştir. Güneydoğu Asya'daki sömürgeler politikası da iflas etmiştir. Ne demeye çalışıyorum Sezin Hanım? 9 Eylül 1922 sadece Türk milleti için, Türkiye için bir istiklalin tescil edilmiş olduğu bir gün değildir. Aynı zamanda İngiliz ve Fransız işgali altındaki bütün İslam dünyası için, bütün mazlum milletler için bir kurtuluş günü olarak tarif edilmiştir. Hem Mehmet Ali Cinna, hem Muhammed İkbal gibi İslam dünyasının önemli liderleri, hem de Buhara Müslümanları, Semerkant'taki Türkler, Azerbaycan'daki Türkler, Sovyetler bünyesindeki pek çok Türk unsur da bu zaferi kendileri için bir öncü olarak kabul edeceklerdir. Hem Afrika'daki, Kuzey Afrika'daki Fransız sömürgesine karşı isyanların hızlandığını göreceğiz. Hem de Trablusgarp örneğinde, Libya örneğinde İtalyanlara karşı isyanların başladığını göreceğiz ve biliyorsunuz hem Mehmet Ali Cinnah hem de Gandhi Hindistan'daki unsurların, toplumların lideri konumundaydı. Onların da yürütmüş olduğu bağımsızlık mücadelesi 1922'den sonra hız kazanacak ve 45'lere gelindiğinde artık Hindistan'da bağımsızlığına kavuşacaktır. O bakımdan çok yönlü etkileri olan,
yalnızca Türk tarihi için değil, evet, dünya çok yönlü tarihi etkileri için çok
siyasi özel, sonuçları olan çok bir büyük zaferden bahsediyoruz. Yani bugün harita üzerinde bakıldığında sanki işte Afyon'da başlayarak İzmir'de sonlanmış olan bir hikaye gibi görülebilir. İşte sadece Türklerle Yunanlılar arasındaki bir mücadele, bir askeri harekat, bir çatışma gibi görülebilir ama öyle değildir. İfade ettiğimiz gibi Fransa içinde, İngiltere içinde, bu büyük ve galip devletler içinde artık doğudaki emellerinin, bu doğudaki sömürge politikalarının sonlanması anlamına gelen bir iflası ve geri adımı da beraberinde getirmiştir.
Evet değerli hocam, bizi tekrar o günleri yaşattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Yavaş yavaş süremizin sonlarına geliyoruz. Sizinle olan bölümümüzün son cümlelerle 30 Ağustos zaferinin öneminden bahsetmenizi rica edebilir miyiz?
Evet, biliyorsunuz 26 Ağustos 1071 Türklerin Anadolu'daki varlıklarını tescillemiş oldukları Malazgirt Savaşı'nı işaret ediyor. Çok net biliyoruz ki Mustafa Kemal Paşa ve Kurmay Heyeti, milli mücadelenin askeri liderleri 26 Ağustos'u bilerek ve isteyerek seçmişlerdir. Yani Anadolu'ya girdiğimiz, Anadolu'daki varlığımızın mühürlendiği gün, Anadolu'da yeniden var olacağımız istiklalimizin mühürlendiği günün başlangıcı olmuştur. Yani hem Malazgirt tecrübesi göz önüne alınmıştır, hem de 26 Ağustos özellikle planlanmıştır. O bakımdan 30 Ağustos dediğimizde milli mücadelemizin askeri zaferlerinin taçlandığı bir son görüyoruz. Ama diplomatik başarımızın ilk adımını da beraberinde getiriyoruz ki 26 Ağustos'tan, 30 Ağustos'tan itibaren 9 Eylül 1922'de Yunanlıların denize dökülmesiyle birlikte ne yapıyoruz? Biz Lozan denilen barışı elde edebiliyoruz. Türkiye istiklalini kazanıyor. Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. O bakımdan böyle bir askeri zafer beraberinde bir siyasi başarı getirmiştir. Bir siyasi zafer getirmiştir. Hem Lozan Anlaşması gibi bir uzlaşmayı, bir başarıyı elde ediyoruz, hem de Türkiye Cumhuriyeti Milli Devleti kendi kökleri üzerinden yeniden inşa alıyor.
Evet.
Ben de büyük zaferi kutluyorum. Bu büyük zafer sırasında kanlarını sebil eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İfade ettiğimiz gibi milli mücadeleyi anlamak, istiklalin kıymetini anlamak demektir. Bugünkü hürriyetimizi, huzurumuzu, istikrarımızı anlamak demektir. Ben çok teşekkür ediyorum bu yayın için.
Biz teşekkür ediyoruz Eyal Hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi öğretim üyesi Doktor Sinan Demirtürk stüdyo konuğumuzdu. 30 Ağustos zaferini konuştuk. Bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun dileklerimizde. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Hayatın Sesleri devam edecek.
Sarı zeybek aman şu dağlara yaslanır aman. Yağmur yağar silahları aman. Deli gönül uslanır aman. Eyvah olsun telli de doğru aman şanına. Eğil bir bak mor cepkenin efem kanına. Aman. Eyvah olsun telli de doğru aman şanına. Ey el bir bak mor cepkenin efem kanına.
Gölgenin Sesi.
Vay hak! El adamı var severmiş, yar adamı sağken sever. Düşme dostun düşman olur, zenginini herkes sever. Ah benim de bir dostum olsa, gönlü zengin, eli bol. İşim var hacı vıt kaybol. Geliverse şu perdeye kadem bassa. Topuk dikenim var birader, basamıyorum. O söylese ben dinlesem, ben söylesem o dinlese. Gevezeliği üstünde anlaşılan. Bizi seyreyleyenler de safa yap olsalar, maytap mı olsalar? Ah bana bir eğlence medet, kafanda kopsun kıyamet. Yar bana bir eğlence aman aman aman. Geliyorum az daha dayan dayan. Yar bana bir eğlence, geliyorum uçan tekmeyle. Al bakalım sana. Hop ıskaladın kara gözüm, al bakalım mor sümbülüm. Ah yüzüm, kara gözüm yavaş, kaçma biraz daha yanaş. Al bakalım sana sakalı kaba, vay köftür vay. Hop ben de gidiyorum işte. Kündeye getirdi attı beni kenara. Seni gidip uşmula suratlı seni. Kara kuru amma kayış gibi sağlam herif yahu. Her yerimi morarttı be. Ay sen gidersin de ben burada durur muyum hiç? Sallan bullan koca oğlan sallan.
Karagöz, bu üstün başın hali ne?
Ayağım takıldı, yere düştüm hanım.
Yine hacivatıdan mı boğuştunuz siz?
Ne hacivatı ya?
Hep aynı terane. Bıktım her gün çamaşır yıkamaktan.
Çırpınca gider yahu, bir şey yok, toz oldu sadece.
Milletin kocası işten gelir, üstü öyle kirlenir. Bizimki de can sıkıntısında boğuşuyor.
Yahu hacivat şey yaptıydı.
Çık dışarı, gözüm görmesin seni.
Ya hanım, iş var da ben mi çalışmıyorum Allah aşkına?
Amanın daha konuşuyor musun sen? Yallah!
Allah! Çıt! Kapı dışarı edildik, iyi mi? Nankör kadın, gençliğimi yedin be!
Ne dedin, ne dedin?
Ve ben de gençtim diyorum. Yüzüme kapıyı da kapatma öyle. Çıt! Kapattı bile. Aslında çok sever beni. Bakmayın kapı dışarı ettiğine. Alacağın olsun hanım, rezil ettin beni yahu. Nereye giderim şimdi ben yahu? Hacivat nereye gitti acaba? Lazım olunca gelmez, istemeyince de burnunun dibinde biter. Ay, şurada uyuyayım en iyisi ya, ne yapayım? Hah, burası güzel. Oh, kapının önünde. Orrrr, püşş.
Çay elinden öteye cidelum yali yali cidelum yali yali cidelum yali.
Hayda, bu adam nereden çıktı şimdi ya? Ne güzel uyuyordun be.
Uy, ha buraya ne diyorsun hemşerim?
Buraya bir şey ettiğim yok yahu, uyuyorum, görmüyor musun?
Ha şimdi uyuyor musun?
Evet.
Gözlerin açık mı uyuyorsun hemşerim?
Bir gözüm açık uyurum ben.
Nasıl?
Boş ver onu yahu, sen ne istiyorsun onu söyle.
Sen beni tanımadın mı yoksa uçağı?
Hayır, tanıyamadım.
Ha bir de böyle bak bakalım.
Ya iki tarafında aynı, tanıyamadım.
Ha bir de yakından bak bakalım.
Ya nereden bakarsan bakayım tanıyamadım. Kimsin sen be?
Kalbimi kırıyorsun.
Hayda, tanımadım yahu.
Ula ben Temel uşağım.
Öyle mi Temel Efendi? Tanıştığıma memnun olmadım. Hadi rahat bırak beni de uyuyayım.
Bu ne rahatlık hemşerim?
Rahat mı bıraktı yahu?
Rahata ereceksin, az kaldı.
Nasıl yani?
Anladım seni, sıkıntıdasın.
Doğru, ekonomik krizdeyim.
Ey, halledeceğim onu ya.
Ciddi misin sen ya?
Her zaman, daima.
Neler diyorsun sen Temel kardeş?
Ne oldu? Yumuşadın bak ayrımda.
Ya açık söyle şu işi be. Sana bir şey diyeceğim. Çok önemlidir. Ha bu işin sonunda para vardır da.
Para mı? Ya sana kanım kaynadı. Hızır diyebilir miyim?
Dinle beni.
Ha bu senin evin altında gömü var imiş.
Gömü mü?
Evet.
Ne gömmüşler?
Bir küp altın.
Ya ben de para var deyince mantıklı bir şey söyleyeceksin sandım. Bırak şakayı Temel Efendi.
Dur bakalım ya, acele etme da. Yelümde harita vardır. Hesap ettim, kitap ettim, tam da senin evin altındadır.
Yahu bir söylenti için evin altını mı kazacağız şimdi?
Ne söylentisi? Harita diyorum da.
Demek harita var ha? Sağlam mı bari kaynak?
Duymamış olayım.
Bak eğer bir şey çıkmazsa hanım beni gebertir, ben de seni.
Şşş.
Eminsin değil mi?
Garanti.
İyi de nasıl kazacağız ya? Evin altı kazılır mı?
Ondan kolay ne var uşağım? Önce evi yıkacağız.
Yok ya, daha neler. Güzelim ev yıkılır mı be?
Neresi güzel ha bunun ya? Ayakta zordur ay.
Olsun canım, ev sonuçta.
Bağa bak hemşerim, ben müteahhitim. Daha iyisini yapacak diyorum sana.
Yaparız değil mi?
Garanti.
Bilemedim yahu, yıksak mı acaba?
Düşünme bile.
İyi de nasıl yıkılır bu ev?
Sen yengeyi evden gönder, gerisini bağa bırak.
Orası kolay canım, bak şimdi. Hanım.
Hey.
Koş çabuk koş, annen rahatsızlanmış.
Abanin, anam mı, kim diyor kız?
Ha, bu adam söyledi.
Ne olmuş anneme?
Ölüm döşeğindeymiş diyor yahu.
Anam, garip anam benim. Kesin olur, garanti. Koş yenge, yetiş son nefesine. Allah korusun, şomağızlı kimse kız bu.
Ya bırak sen şimdi onu. Koş, yetiş, yetiş.
Geldim anam, geldim, kurban olurum seni birine.
O iş tamam.
Sıra bende midir?
Sende dur. Aman sendedir.
Seyret şimdi uşağım. Ulan Recep, İdris, Hasan, koşun ulan.
Bunlar kim yahu?
Yıkım ekibidir. He, bu ev midir? La senin sesine ne oldu Recep? Başta kısıldı Temel abi.
O ne yahu, dinamit mi elindeki?
Merak etme hemşerim, en kolayıdır. Ulan hadi acele edin, kenara çekil hemşerim.
Güm! Vay, vay, evim yıkıldı, evimi yıktılar yahu. Şuraya bak yahu, ay.
Sakin ol uşağım. Kazın uşaklar. Temel abi, küpü bulduk.
Ne? Küp mü? Zengin oldum, yaşasın.
Kurtulduk uşağım, zengin olduk da.
Benim evimden çıktı, küp benim.
Akıllı ol uşağım, beraber bulduk onu ya. Patlatayım mı Temel abi?
Kimi patlatıyorsun sen? Ver bakayım şu küpü bana.
Durun uşaklar, panik etmeyin.
Ver ula şunu.
Al bakalım sağ.
Ah, gebertirim seni. Al bakalım.
Anam o ne tokat dur. Yakalanacağız, etmeyin uşaklar.
Tüüüüt, Allah be.
Eyvah.
Ha bu ses de ne dur?
Geliyor.
Kaçalım.
Kaçalım. Siz kaçın, ben küpü beklerim.
La ver şunu, yakalanacağız şimdi ya.
Hoş geldin Zeybek Efe kardeşim.
Umarım hoş bulmuşumdur. Ne iş çeviriyorsunuz siz bakayım bağır çağır.
Yok be abi, bir şey çevirdiğimiz yok oraya. Karagöz'e çay içmeye gelmişiduk.
Ne biçim yalan söyledin? Mutfak mı kaldı, çaydanlık mı?
Korkudan ne yaptığımı bilir miyim ben?
Zeybek Efe kardeşim, evim yıkıldı da geçmiş olsuna geldiler.
Geçmiş olsun, cana gelmesin Karagöz.
Öyle tabiiz, çok severiz kendisini.
Sevgiyi göstereceksin Temel Efendi, söylemek yetmez. Sevgi gözlerinde olacak, sözlerin yetmez. Sevgi yürek işidir. Seveceksin benim gibi ama ona da senin yüreğin yetmez.
Vay be, ne güzel söyledi değil mi? İşte Temel Efendi de bana olan sevgisini şu küpü hediye ederek gösterecekti. Tam sen geldin.
Niye?
Hediyeleşmek güzel şey beyler. Ben mani olmayayım. Ver hediyeni.
Versem mi acaba? Al kardeşim piyanon. Sağ hediyem olsun bu küp. Yakında turşunu kurarız içine.
Eksik olma, sağ ol Temel Efendi.
Recep, çalıştır saksıyı. Uy, hediyeyi hediye etmek sünnettir, bilirsiniz. Karagöz, madem o kadar ısrar ediyorsun, alayım bari.
O nereden çıktı be? Var mı öyle bir şey?
Var, var.
Var tabii, olmaz mı ya?
Ver şu küpü bana.
Teyit! Karagöz, Ver bakayım şu küpü bana. Anlatın, ne çeviriyorsunuz?
Zeybek kardeşim. Bu herif bana geldi, elimde bir harita var, define buldum dedi. Senin evin altında dedi. Sonra evi dinamitle yıktı aha bunlar. Altından da bu küp çıktı.
Anlaşıldı. Şimdi de küpü paylaşamıyorsunuz yani.
Ha buraya ses yetmiyorlar. Ben taksim edeceğim onlara ya.
Bilirim senin taksimini Temel Efendi. Kurt yapmaz kuzulara şah olsa.
Ya benim evin altından çıktığına göre mal sahibi bizzat benim.
Baban mı gömdü oraya Karagöz?
Babam bu evde doğmuş. Belki dedem koymuştur. Koyup giden nurda yatsın.
Orada çürüyene kadar biz değerlendirsek fena mı olur yani Efe kardeşim?
Beyler, insanoğlunun iki vaadi dolusu altını olsa üçüncüsünü istermiş. İnsanın gözünü topraktan gayrısı doldurmazmış. Siz yerin üstündeki hazineleri ne çabuk tükettiniz de yerin altındakilere el atıyorsunuz bakayım.
Yerin üstündekiler tarumar olalı çok olmuş Zeybek Efendi. Hanım bile kapı dışarı etti. Hazine nerede?
Seni kapı dışarı eden en büyük hazinendir Karagöz. Yeter ki kıymetini bil. İşte asıl küp burada. Kalbinin içini fani şeylerle değil de gerçek değerlerinle doldurursan işte sana hazine. Gerçekten kıymetli olan şeyleri öyle bozuk para gibi harcayamazsın. Dur bakalım. Uğruna birbirinizin gırtlağına yapıştığınız sirke küpünde ne varmış?
Uy, küp boş çıktı da. Haritaya da dünya para vermişiydik.
Vay, söndü hocam be. Hanıma ne derim ben şimdi? Geberteceğim seni.
Bana ne saldıraysın ya? Küpü bulmadın mı? Buldum. Deden sirke koymuş. O kız ya.
Küpten bir mektup çıktı. Okuyalım bakalım ne yazıyor. Dünyanın insanlara nasihatı. Ey Adamoğlu, üzerimde gezip dolaşıyorsun, içimde hareket edemeyeceksin. Üzerimde günah işlersin, içimde hesap vereceksin. Üzerimde gülüyorsun ama içimde ağlayacaksın. Üzerimde mal topluyorsun, içimde pişman olacaksın. Üzerimde haram yiyorsun, içimde kurtlar seni yiyecek. Üzerimde hile yapıyorsun, İçimde zelil olacaksın. Üzerimde sevinçlisin, içimde üzüntüye düşersin. Üzerimde ışıkta geziyorsun, içimde karanlığa düşersin. Üzerimde herkesle berabersin ama içimde yalnız kalacaksın. İşte en güzel servet nasihat. Güle güle harcayın.
Ay benim güzel evim hüngür hüngür hüngür. Vay benim güzel evim hüngür hüngür.
Karagözüm kendine gel yahu.
Bırak beni Zeybek Efe.
Ya ne Zeybek ne Efesi, benim Hacivat.
Hacivat sen de nereden çıktın be?
Efendim kabus görüyordun sanırım. Uyuyakalmışsın kapıda.
Kabus mu? Evim, güzel evim, canım evim benim.
Efendim hayrola, bu ne dünya sevgisi?
Evim yıkıldı Hacivat.
Allah korusun Karagözüm.
Rüyamda yahu. Çok şükür rüyaymış. Ay su gibi ter olmuşum be.
Hayır olsun efendim. Yıktığın perdeyi eyledin viran. Varıp da sahibine haber verelim hemen.
Her ne kadar hatamız olduysa affola.
Gölgenin Sesi.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gölgenin Sesi köşemizde tiyatro oyuncusu, yazarı, hayalbaz İshak İkinci Tekgül'ün yazıp oynadığı Karagöz Hacivat oyununu dinledik ve böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü saatler yine 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte oluncaya dek. Şimdilik hoşçakalın. Hayalini
gerçekten. Dolayısıyla adımız bile uyumlu için.
Hayatın Sesleri.